İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam hariyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Asu TV'den canlı olarak yayınlanan Adın Otlar'la Gece Sohbetleri programına hoş geldiniz. Siz de ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine gönderdiğiniz e-maillerinizle programımıza katılabilirsiniz. Konuklarımdan başlıyorum. Doktor Oktay Babuna, Altuğ Berker ve Ayça Hanım'la beraberiz. İlerleyen dakikalarda da sayın Adın Otlar bizimle beraber olacak. Şimdi yayınımıza Darwinizm'le programımıza devam ediyoruz değil mi?
Hocam? Evet. Darwinizm konusu çok önemli bir konu. Hatta bugün yine düşündüm. Hocamız anlatmıştı. Lisedeyken dünya çapında evrimin ne kadar büyük tahribata yol açtığı, Allah'ı yani en büyük fitne olduğunu anlamış inşallah. Biz tabii lisede havayalara bakıyorduk o sıralarda. Ve hakikaten geçen zaman zarfında tam olarak %100 haklı olduğunu bütün dünya çapında anlaşıldı hocamızın. Hakikaten Darwinizm bütün fitnelerin kaynağı ve çağın en büyük fitnesi. Bir de ilginç olan taraf tabii 21. yüzyılda bu kadar saçma sapan bir şeye inanılması, o da Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Yani insanlar hani deselerdi ki 50 bin yıl önce böyle bir şeye inanılıyordu. Yani gene tabii çok yanlış da diyebilir insan ama 21. yüzyılda bilim bu kadar ilerlemiş. Ondan sonra özellikle 20. yüzyıl tabii şimdi çöktü de. 20. yüzyılda bu kadar büyük bir saçmalığa inanılması, bu da Allah'ın varlığının bir delili olmuş oluyor. Yani ancak Allah'ın dilemesiyle insanlar bu kadar saçma sapan bir şeye inanabilirler. Yani o kadar saçma bir şey ki tesadüfün, tesadüfü hiçtir bir kere. Yani tesadüf diye bir şey yoktur zaten yani böyle düşünün. Diyorlar ki bu milyonlarca canlı var, bütün evren, kainat. Bütün her şeyin yaratıcısı, bu sonsuz aklın sahibi, yani evrende görülen bir sonsuz akıl görülüyor. Çünkü nereye gitseniz muazzam bir akıl çıkıyor. Birazdan örneklerine de bakarız. Haşa bunun yaratıcısı tesadüf olmuş oluyor. Yani tesadüf bir hiçdir, yokluktur yani bir şey yoktur. Mesela Big Bang ile madde, zaman ve mekan yaratıldı. Bu bilim kesin olarak kanıtladı 14 milyar yıl önce. Özür dilerim. 14 milyar yıl önce bir anda yokluktan Allah bütün zamanı, mekanı ve maddeyi yarattı inşallah. Bütün madde yaratıldı. Dolayısıyla yani bir şey yokken zaten tesadüf diye bir şey de yoktur. Ayrıca yaratıldıktan sonra tabii Kur'an'a baktığımızda tesadüfe yer olmadığını görüyoruz. Çünkü Allah bir ayette biz her şeyi kaderiyle yarattık diyor. Yani şimdi her şeyin kaderiyle yaratıldı demek, bakın kuantumlar, protonlar, nötronlar, uzayın herhangi bir yerindeki bir galaksi, bütün canlılar, insan, değil mi? Her şey bakın kaderiyle yaratılmış. Burada tesadüfe yer olur mu? Değil mi? Allah'ın sonsuz aklıyla her an yaratılmakta olan bir varlık aleminde yaşıyoruz inşallah. Tabii ki Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılan ve her an yaratılan ve hiçbir şekilde tesadüfe yer olmayan bir sistem olmuş oluyor. Dolayısıyla tesadüf diye bir şey yok zaten bu anlamda, onların iddia ettiği anlamda. Nitekim bilim ilerledikçe de zaten her şeyde, değil mi, Allah'ın aklının kesin kanıtlarını gördük. Yani doğada nereye baksak bir mesaj var. Kesin olarak Allah tarafından yaratıldığını bildiriyor bize. Ama nereye baksak? Şimdi buna bazı bilimsel somut örneklerle başlayalım. Bir kere genetik konusu tek başına ele alındığında biliyorsunuz bütün canlıların özellikleri genlerde, yani DNA'larında şifrelenmiş olarak var. DNA bulunduğunda bu anlaşılmıştı. Hatta bulunmadan önce de biliniyordu Mendel döneminden itibaren. Bir kalıtımla nesilden nesile özelliklerin aktarıldığı tespit edilmişti. DNA 1950'li yıllarda keşfedildi. Daha sonra Francis Crick ve Watson tarafından. Ve bütün özellikler, bakın. Mesela insanın gözünün rengi, burnunun şekli, boyunun uzunluğu, saçları, derisinin rengi, üreme organlarının yapısı, midesinin yapısı, beyninin yapısı, oradaki 100 trilyon bağlantının bütün özellikleri hepsi DNA denilen, işte açtığınız zaman 1-1,5 metreyi buluyor ama o kadar ince bir yapısı var ki elektron mikroskopla dahi görmesi çok zor, yani böyle ortaya konması çok zor olan bir yapı. Bunun içerisinde kodlanmış olarak var, yani harf dizileri olarak var. Şimdi bu bir kere Allah'ın sonsuz aklının bir çok açık delili, değil mi? Evet. Bu kadar özellik ve mükemmel bir şekilde şifrelenmiş oraya. Çünkü en ufak bir karmaşa, mesela kulağa bakıyorsunuz değil mi? Kulağın herkese farklıdır birbirinden. Kulak kıvrımları az çok bir farklılık gösterir, böyle parmak izi gibi. Bir insanınki diğerinden mutlaka farklıdır. Milimetrik de olsa bir fark vardır. Şu ortaya kondu. Bütün insanlarda kulak kepçesi dikey planda, yani aşağı yukarı planda gelen ses dalgalarını mutlaka şeye odaklıyor. Kulak kanalına odaklıyor. Daha doğrusu gelen bütün ses dalgalarını kulak kanalında topluyor. Hı hı. Şimdi bu tek başına zaten Allah'a iman ettirtir insana. Yani bunun tesadüf olmadığı belli. Hatta deney yapıyorlar, denekleri alıyorlar. Böyle bal mumu gibi bazı maddelerle kulak kıvrımlarını değiştiriyorlar. O denek gözünü kapatıyor, sesin nereden geldiğini anlamamaya başlıyor. Yani tek kıvrımda ufak bir değişiklikle sesin nereden geldiğinin, çünkü insan biliyorsunuz gözü kapalı olduğunda da sağdan mı geldi, soldan mı geldi, aşağıdan mı, yukarıdan mı geldi, bulabilirsiniz değil mi sesin nereden geldiğini. Onu o özelliği kaybediyor. Neden? Kıvrımlarındaki en ufak bir değişiklikten dolayı. Şimdi bu genlerde şifrelenmiş olarak var. Bu bir akıl, yani muazzam bir akıl değil mi? Hangi kıvrımda olacak ki kulak? Mutlaka gelen sesi kulak kanalında toplayacak. Ve bu da özel proteinler halinde, yani böyle şifreler halinde yazılmış DNA'ya. Bu muhteşem bir yaratılış delili, yani tek başına zaten evrimi bitirmiş oluyor. Bunun gibi o kadar çok delil var ki mesela hücre içerisinde biliyorsunuz genetik sistemlerden bahsetmiştik daha önceki programlarımızda. Genlerin aslında bilinenden çok daha kompleks yapıları var. Yani öyle özellikleri var ki böyle düz değil yapıları tekrar da aslında gözden geçirebiliriz ki tekrar tekrar vurgulamak iyi oluyor. Seyretmeyenler olabiliyor. Hatta seyredenlerin anlaması açısından tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Şimdi ben bir örnek daha göstereceğim. Bu bakterilerde operon denen yapılar var. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü hakikaten oldukça anlaması da zor konular. Hem anlaması zor hem anlatması zor. Tabii yaralıştaki muhteşemlik yüzünden tabii bu kaynaklanıyor. Bakın. Burada laktoz denen bir protein var. Sütte de bulunan. Şimdi bunu yapımını aşamasını gösteren bir genin yapısını görüyoruz. Lac operon diye bir isim vermişler buna. Bu bakterideki bakın yapısı. Şimdi burada özellik şundan kaynaklanıyor. Laktozun imalatında geçerli olan 3 tane ayrı enzim var. Bunların hepsinin geni bakın dikkat ederseniz yan yana. Burada ortak bu protein kodlandığı zaman 3 enzimin birden yapılması sağlanıyor. Fakat bunun yapımını kontrol eden özel bölgeler var. Bakın burada gördüğünüz mesela kırmızı bölge yapımında son derece etkili. Bu bölge açık olduğu zaman bu enzimler yapılıyor. Fakat özel bir protein daha imal ediliyor. Bu da genin dışındaki bir yerden kaynaklanıyor. Bakın burada regülatör, yani düzenleyici gen deniyor buna. Buradaki yapılardan farklı, biraz daha uzakta. Bu da bir protein imal ediyor. Buna da baskılayıcı protein deniyor. İşte alolaktoz diye bir madde bu proteine bağlandığı zaman bu protein gidiyor, bütün bu genlerin çalışmasını durduruyor. Şimdi bunun gibi başka örnekler de var. Ya bu şu anlama geliyor. O kadar iç içe geçmiş sistemler ki bakın. Bir maddenin yapımında birçok enzim ayrı protein rol oynuyor. Bu proteinlerin yapımını kontrol eden bölgeler var. Orada ortaya çıkan maddeler oluyor. Bu maddeler gidiyor, o enzimlerin yapımını düzenliyor. Şimdi bunların hepsi birbirine bağlı, kusursuz çalışan bir sistem değil mi? Böyle dairesel gibi düşünebiliriz. O onun yapımını ortaya koyuyor, o onun yapımını etkiliyor, o onun yapımını etkiliyor. O da dönüyor, hepsinin yapımını etkiliyor. Şimdi burada tesadüf olabilir mi böyle bir sistemde? Tamam. Bunlardan herhangi birinin eksikliğini varsayalım. Mesela şu protein yapılamıyor. Veya bu gende en ufak bir mutasyon meydana geldi, evrimcilerin iddia ettiği gibi. Harf değişikliği. Bu yaptığı bu proteini yapamadı. Bütün sistem çöküyor. Ya da bu enzimlerde bir bozukluk var. Bu taraf kusursuz çalışıyor ama bu tarafta bir eksiklik var. Yine bütün sistem çöküyor. Değil mi? Bunun, bakın bir bakterideki bir tek genden bahsediyoruz. Yani tek hücreli bir canlı, değil mi? İçeride muazzam bir hayat var işte. Yani ilk hücre, Allah'ın yarattığı her hücre tıpkı büyük bir şehir gibi kompleks bir yapısı var. Ya bu genler aslında daha da kompleks. Yani ben çok basitleştirerek anlattım. Bunun için böyle doktora tezleri yapılıyor. Yıllarca, binlerce öğretim görevlisi araştırmalar yapıyorlar. Ve daha yeni yeni anlaşılıyor bu sistemler. Bakın 21. yüzyıla geldiğimizde bu tabii neyi gösterir? Allah'ın kusursuz yaratma sanatını gösterir yani. Bunu kalkıp da evrime bağlanması yani tarihin en büyük deliliği yani. Bu başka bir izah yok bunun. Yani bir insanın kalkıp da bunları anlatıp, bunları anlayıp ondan sonra da bunun tesadüfen olduğunu iddia etmesi aklın alacağı, aklın kavramasının dersinde bir şey olmuş oluyor, çılgınlık. Fakat bilim işte, bilimi kullanmaya kalktılar. Bilim tam anlamıyla yıkıyor aslında Darwinizmi. Konu bu.
Allah'a inkar felsefesi, evrim denilen konunun gerçek ismi Allah'a inkar felsefesidir. Çünkü başka bir şey değil, tesadüfi savunuyor. Bütün varlığın, bütün insanların, hayvanların, kainatın canlılığın, milyonlarca çeşit güzelliğin, meyvelerin, ağaçların, her şeyi, her güzelliğin tesadüfen ortaya çıktığını savunuyor. Ve bir yaratıcının varlığını inkar ediyor. Esas önemi de burada. Demin Oktar Hocam da söyledi başında. Yani maddenin varlığı. Materyalizm de Darwinizmle aynı. Maddenin sonsuzdan beri var olduğunu, sonsuzdan beri geldiğini ve sonsuza gideceğini savunan Allah'a inkar felsefesi, materyalizm. Şimdi bilimin ilerlemesiyle materyalizmin de çöküşü, yani maddenin yoktan var edildiği, yaratıldığı anlaşıldı. Big Bang dedikleri, yani büyük patlama yani dedikleri teori, bilimsel kanıtlarıyla desteklenerek gerçek olduğu, yani bundan 14 milyar yıl civarı evvel kainatın hiçbir şey yokken yoktan var edildiği anlaşıldı gözlemlerle. 1929-30 yıllarında Edwin Hubble diye bir astronomun bulduğu büyük bir teleskopla, Hubble teleskobu deniyor. Evet. Gökyüzü, bütün kainat, galaksiler gözlemlendi. Baktılar ki bütün yıldızların ışık yayıyor. O yıldızların ışıkları kırmızıya, kızıla kayıyor. Hepsinin ama bu şekilde. Bizden uzaklaşan yıldızların tayfları, ışıkları kırmızıya, kızıla kayar. Yakınlaşanlarınki de mora kayar. Baktılar ki bütün yıldızların hepsi kırmızıya kayıyor. Yani bütün kainat, mesela bir şey düşünelim, öyle örnek verirler. Balonu, balon sönükken üstüne her tarafına noktalar koyalım. Sonra da balonu şişirelim. Böyle şiştikçe o noktalar birbirinden büyür, büyüdükçe balon uzaklaşır. Onu örnek gösterirler. Kainat da o şekilde şu anda. Bütün yıldızlar, gezegenler birbirinden uzaklaşıyor. O zaman dediler, şu anda bu düzenli bir uzaklaşma, birbirinden sürekli uzaklaşma varsa, bir zaman evvel bunlar birbirine daha yakındı. Yakındı, yakındı, yakındı. Hepsi bir noktadaydı. O bir nokta işte o patlamayla birbirinden uzaklaşmaya başladı. Bu teleskopla, bu kırmızıya kaçmayla maddenin o şekilde olduğu, genişlediği bulundu. İkincisi fosili bulunması lazım dediler bunun. Kozmik fon radyasyon diye hakikaten uzayda yayılan radyasyonlarını, o zamandan kalan fosil radyasyonlarını her yerde bunları ölçtüler. Fosilini de buldular. Sonra başka kanıtlarla da desteklediler. Hidrojen helyum oranı. Baktılar onun da hakikaten öyle olduğunu destekliyor. Ve bu hakikaten de Kur'an'ın bir mucizesi olarak da ortaya çıktı. Çünkü Kur'an'da Zariyat suresinde, şeytandır Allah'a sınırım, şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleticiyiz diyor. Kudretle bina ettik ve genişleticiyiz. Yani kainatın genişlemesinden bahsediliyor. Ve hakikaten bilimsel gelişmelerle de Kur'an'ın bu gerçeği, Kur'an mucizesi olarak Allah'ın sözü, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğu ortaya çıkmış oldu. Böylece de maddenin yoktan var edildiği gerçeği ortaya çıkınca materyalizm yani felsefe olarak bitti, çöktü. Yani Darwinizm de ona bağlı olan bir felsefedir. Aynı şeydir. O da maddeyi savunur. Her şey maddenin de tesadüfen bir araya gelerek bütün canlının ortaya gel. Şimdi bilim dünyası bütün alanlarda, işte Doktor Hocam'ın bahsettiği gibi genetik alanda, bir kere fosil dünyasında zaten en ufak destekleyen tek bir fosil bulunamadı. 300 milyon tane fosil bulundu. 350 milyona yaklaşık. Bir tane ara geçiş formu yok. Halbuki Darwin teorisini kurarken sayısız ara geçiş formu olması gerekiyor. Ama bulamıyoruz bunları. Neden bulamıyoruz diyordu. Evet. Ve bütün yeryüzü katmanları da araştırıldı. 350 milyon tane fosil bulundu. Hepsi yaratılışı destekliyor. Bir tane ara geçiş formu yok. Halbuki mesela sürüngenden İşte uçan hayvana geçerken kendi iddialarına göre evrimcilerin, o iki canlı arasında işte yarı kanadı olan, yarı bacağı olan gibi mantıklı birçok böyle geçen ara geçiş canlıları olması gerekir. Hı hı. Ve bunların 350 milyon normal fosil bulunduysa belki 350 milyar tane olması gerekir. Çünkü uzun seneler boyunca, milyonlarca yılda değiştiği iddia ediliyor. Bunlara dair bir tane bile fosil yok. Darwin diyor, benim teorim o zaman çöker diyor, fosil yoksa diyor. Bütün bilimsel gelişmeler de evrim teorisini de çökertti. Böylece ne, yaratılışın gerçek olduğu, Allah'a çok şükür şu anda hocamızın üstün gayretleri, 30 yıllık çalışmaları sonucunda bütün dünyada bu teori fikir olarak kazındı, Allah'ın izniyle inşallah.
Bir de kızıl ışık tayfı sadece bir doğrultuda değil. Yani Y ve X düzleminde, yani o doğrultuda dikey ya da yatay değil. Üç boyutta olduğu için zaten bir noktadan. Hani sıfır hacimde diyorlar da hacim kapladığı yerdir bir nesnenin. Mesela şunun hacmi şu kapladığı yer kadardır. Üç boyutlu zaten arttığı için her şey. O yüzden tek bir noktadan geliyor diyebildiler.
Evet. Şimdi bir kere Big Bang'in delillerinden bir tanesi bu. Işığın tayflarındaki kayma. Şöyle, yani bir gök cismi uzaklaştığı zaman ondan gelen ışığın, bilmeyenler için, kırmızıya doğru kayıyor. Yaklaşan cisimlerde de mora doğru kayıyor. Buna baktığınız zaman morsa yaklaşıyor demektir. Kırmızı ise uzaklaşıyor demektir. Onu gördüler. Bu tabii şunu anlama geliyordu. Bütün evrenin genişlediği anlamına geliyordu. Çünkü o zaman bütün yıldızlar bizden uzaklaşıyor demektir. Bütün yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor demektir. Bunu tespit ettiler. Oradan da o zaman şu sonucu çıkardılar. O zaman dediler, biz yeterli bir zaman geriye gittiğimizde hepsinin tek bir noktaya toplandığı anın olması gerekir. Bundan dolayı çok önemliydi bu bulgu. O zaman da bir başlangıcı olması gerektiği ortaya çıktı. O da tabii Allah'ın yarattığını kanıtlıyordu. Çünkü maddenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia ettikleri için materyalistler, bu materyalizmi kaldırmış oldu dolayısıyla. Yani sonsuzdan beri var olmadı, bir başlangıç anının olduğunu, onu da hesapladılar işte, genişleme hızına hesaplayıp geriye gittiğinizde bir baktılar 14 milyar yıl kadar geriye gitmek gerekiyor ki başlangıç anı. O zaman dediler ki bu başlangıç anından kalma bir kalıntı, bir delil olması lazım. İşte o zaman da kozmik fon radyasyonunu araştırmaya başladılar, hesapladılar ve araştırmaya başladılar. Nitekim o da bulundu. Yani dolayısıyla Big Bang bütün delilleriyle ispatlanan bir teori olmuş oldu. Darwinizm de bütün delillerin yalanladığı bir pagan dini, yani batıl bir din. Evet. Çünkü bütün deliller yalanlıyor. Yani destekleyen hiç delil yok. Olmadığı için zaten hocamızın 10 trilyonla kimse cevap veremiyor. Hı hı. Ya bakın, bir tane bile delili yok. Öyle bilimsel teori olmaz ki. Bilimsel teori Big Bang gibi olur. Deliller destekler. İşte yer çekimi kanunu gibi olur, değil mi? Siz biliyorsunuz her yerde yer çekimi vardır. Değil misiniz? Nereye gitseniz, İstanbul'da da, İstanbul dışına da çıksanız mutlaka yer çekimiyle karşılaşıyorsunuz. Bir yerde tartılıyorsunuz, aynı kiloda geliyorsunuz başka bir tarafta, değil mi? Çünkü yer çekimi her yerde eşit. Hı hı. Bu demek ki bilimsel bir kanun. Yani her yerde bir düzen var ve bu düzen bunun üstüne kurulu. Evrim hiç olmamış. Çünkü hiç delili yok.
Bilimsel bir şey olmamasına rağmen de teori denmiş. Mesela Big Bang'de nasıl ısrar edilmiş olmamasını düşünmek için. Ama evrime hemen bir teori ismini koyabilmişler. Hiçbir kanıtı yok, hiçbir delili yok. Ama mesela ilk patlamaya baktığımızda Big Bang'e, orada bile mucize var. Sonuçta bir fizikte bir patlamada hiçbir zaman bir sistem oturmaz. Aksine dağılır. Hiçbir düzeni oluşturmaz. Ama Big Bang patlamasında hızında bile ya da oluşturduktan sonra da bile bir sisteme bir düzeni var. İlk patlamada bile bir mucize var aslında.
Çok büyük mucize hem de. Yani o kadar hassas bir ayar var ki. Onu söylüyor zaten o Stephen Hawking gibi yani inkarcı olan insanlar da söylüyorlar. Yani diyorlar ki bu milyar kere milyar kere milyar kere milyarda bir farklı olsa bu ilk başlangıç anı. Çünkü orada bir çekim ve itme kuvvetleri söz konusu. Yani ilk başlangıç anında, maddenin oluşum anında, değil mi? O bir patlama değil aslında. Yani Big Bang patlaması deniyor ama
evet,
o böyle temsili bir isim. Çünkü patlama değil, kontrollü olarak Allah tarafından yoktan var ediliş, yani yaratılış. Çünkü patlamalar daima düzensizlik getirir. Değil mi? Bir yer patladığı zaman, mesela dinamitle patlatın bir binayı, yıkılır o bina. Ya da bir yapıyı. Değil mi? Mesela bilgisayara bomba atsanız bilgisayarı parça parça eder. Ondan daha iyi bir bilgisayar oluşmaz. Ya da patlamayla yoktan bir ansiklopedi oluşmaz mesela. Çok daha fazlası oluşuyor Big Bang ile işte. Yani yoktan varoluş anında o düzenle ilk maddenin oluşumunu görüyoruz işte. Önce elektronların, protonların oluşması, ondan sonra atomların oluşması, ondan sonra da galaksilerin, yıldızların oluşması zaman geçtikçe, zaman içerisinde. Evet. Bu tabii o kadar hassas bir ayarlama ki, yani bu, yani tarifi dahi zor böyle. Allah'ın yarattığını kanıtıyor tabii kesin olarak.
Evet. Ona bir bilim adamı diyor ki, o dengeye bir diyor kalemin, diyor kurşun kalemin ucunda 35 milyar yıl diyor durmasına benzer diyor.
Evet.
O kainattaki, çünkü termodinamik kanunları var. Maddenin düzensizliğe gidişi var entropide. Hangi maddeyi bıraksanız bile kendi halinde mutlaka yıpranır, yok olmaya doğru gider. Düzensizliğe gider. Öyle bir patlamanın düzenlik oluşturması zaten yaratılışın oradaki en büyük delillerinden bir tanesi. Ve orada düşünsenize, yoktan madde yaratılıyor ve kainat 300 milyar tane galaksi. Bizim galaksimiz Samanyolu sadece o 300 milyar taneden bir tanesi. Değil mi? Onun içinde 300 milyar bizim gibi, dünya gibi yıldız var. Daha büyükler, daha küçükler.
Güneş gibi.
Tabii yani ne kadar çok daha büyükleri de var. Ve mesela biz dünya oturtuluyor. Açısı 23,5 derece. Güneşin belli bir mesafesi var. Biraz yakın olsa kavurucu sıcaklık olur. Biraz uzak olsa donar, dünyada hayat olmaz. Değil mi? Bütün dönüş hızı, işte su, denizin, suların oranı, hayat için gerekli olan her türlü şey özel olarak ayarlandığı belli oluyor değil mi? Yani yörüngesini, bütün dünyanın en ufak özelliklerine kadar özel bir düzen getiriliyor. Yani düzene doğru gidiyor ve özel bir düzen. O da insanın yaşaması için bir yer olarak yarattığı için dünyayı. Allah o düzenle kainatı ve dünyayı yaratıyor inşallah. Ve maddenin, materyalizmin yok olması bu dönemde yani sosyal açıdan da çok önemli. Çünkü dünya son 150 yıldır çok büyük savaşlar, değil mi? Yani böyle kitlesel ölümler, şehirlerin yok olması, insanların yok olması, böyle ailelerin dağılması, birçok öksüzlerin kalması, dulların, insanların böyle buna sahne oldu. Yani böyle modernleşmeye doğru gittikçe dediler, bilim arttıkça. Halbuki tam tersi, onların getirdiği işte bilim adına yaptıkları Darwinizm, yani Allah'a inkar etme felsefesini üzerine kurulu bu, işte her şeyin tesadüfen meydana gelmesi, insan da gelişmiş bir hayvandır diye bunu toplumlara adapte ettiler. Sosyal yaşama uyarlamaya çalıştılar bunu ve sonucu da işte savaşlar oldu. Yani bütün felsefeler Darwinizmi kendine bir temel kabul ettiler. İşte Marksizm ayrı bir temel kabul etti. İşte Darwinizmin doğada bir mücadele vardır. İşte herkes birbiriyle savaşır. Güçlü olan kazanır, zayıf olan yok olur gibi o doğadaki mücadele, çatışma kavramını hepsi kendilerine temel kabul ettiler. Kendi ideolojileri de onun üzerine bina ettiler. Mesela Marksizm kalktı, Marx ve yandaşları dediler ki bu çatışma toplumda sınıflar arasında vardır dediler. İşte işçi sınıfı, işte proletarya, işte burjuva sınıfı falan gibi toplumları sınıflara ayırıp işte hayvanlar gibi orada da güçlü olanın kazanması, bu çatışma işte bu toplumda böyledir diye teori ürettiler. Hatta Marx kitabını Das Kapital'i Darwin'e ithaf etti. Bizim fikirlerimizin temelini işte bu kitap oluşturuyor dedi, Darwin'in kitabını. Evet. İsterseniz alıntı olarak da evet gösterebiliriz. Bakın komünizmin fikri temeli de evrim teorisidir. Das Kapital Marx'ın kitabı. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Bakın temelini oluşturuyor diyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Marx ve Engels Mektuplar. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır.
Mao'nun sözü bu.
Bu da Mao'nun sözü. Şimdi bakın bütün komünist ideolojiler, Marksist ideolojiler kendi kurucuları tarafından Darwinizme ithaf edilmiş. Darwin bizim temelimizi bu oluşturuyor diyor. Şimdi bakıyorsunuz kim bu komünizmi şu anda savunuyor ve bunun silahlı mücadelesini yapıyor? PKK.
Evet.
Değil mi? Evet, ilk kurulduğunda da mesela Orak Çekiç bayrakları vardı. Şu anda terörist başı kendi kitaplarında zaten ben hayvandan gelişmiştir diyor. Yani evrimciyim diyor, açıkça itiraf ediyor, söylüyor. Bu döneminde Lenin'iyim diyor. Lenin de malum bilinir. Yani bu Marx Engels'in kurduğu komünizmi, Marksizmin silahlı mücadelesini yapmış olan kişidir. Ve o der askerlere, polislere silah döndüreceğiz. O devrimi biz silahlı olarak yapacağız der. Amacı budur. İşte terörist başı da şu anda ben de bu devrin Lenin'iyim diyor. Aynı şeyi ben yapıyorum diyor. Yani silahı askere, polise, masum insanlara çevirerek devrim yapmaya çalışıyorum diyor. Ne devrimi? Komünist devrim. Gayesini toprak kazanmak, toprak komünist devleti kurmak. Yani Türkiye'nin içinde toprak parçası elde edip komünist devleti kurmak. Yoksa başka işte etnik köken dedikleri ya da Kürt kardeşlerimizle alakalı bunların savunuculuğu böyle şeyler yok. Yani bunların temeli tamamen toprak elde etmeye yönelik Marksist, Leninist silahlı devrim peşindeler. Başka da bir şey değil. Adam zaten kendisi söylüyor. Değil mi? Hatta hocamızdan da bahsediyor kitabında. Çünkü Türkiye'de teröre karşı, PKK'ya karşı kültürel mücadeleyi tek yapan insan diyebiliriz hocamız. Başka kimse yok. Çünkü bunu kitaplarında, başka yazılarında, röportajlarında senelerdir sürekli olarak söylüyor. Yani terörün esas o silahı tutan, eli tutan beyin, o beyin içindeki fikir o silahı tutuyor. Değil mi? Onu düşürmek için, o silahı yere düşürmek için onu tutturan beynindeki fikri yok etmek gerekiyor. O fikri yok etmedikten sonra o silah tutmaya devam edecektir. Terör hiçbir zaman silahla bitirilememiş tam olarak dünyada. Tabii mecburen savunuluyor tabii, askerimiz, polisimiz, vatanı sağ olsun. Mesela şehitlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah, değil mi? Mesela son bir ayda 50'nin üzerinde şehit verdik.
Evet.
İşte bu PKK ile mücadelede bunun temeli olan Darwinizmin, yani insanın hayvandan gelme yalanı, aldatmacası, inancını onların beyinlerinden almak gerekiyor. Bunun fikri bir mücadelesini yapmak gerekiyor. Sayın hocamız bunu yapıyor yıllardır. Yani bizim burada Darwinizmi anlatmamızın bir başka önemli sebebi de bu. Yani hocamızın yıllardan beri anlatma sebebi de bu. Ülkeyi böldürmemek, değil mi?
Evet.
Ülkenin milli birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, terörün ortadan kaldırmak, savaşı barışa çevirmek. Bunu yaptıran bir fikir var. O fikri de adam kendi söylüyor zaten. İşte biz diyor Marksist-Leninist, Darwinistiz diyor. Demek ki işte anti-komünist, anti-Marksist, anti-Darwinist bir propaganda, ilmi, kültürel propaganda yapmak gerekiyor. İşte Allah'ın izniyle bizim yaptığımız da o. Yani kültürel anlamda bunun böyle olmadığı, onların inancının yanlış olduğu, onların bugüne kadar aldatıldığı ve böyle olmadığını hem onlara hem ülkemizin diğer tarafında onların mücadeleye maruz kalan oradaki insanlarımıza bunların anlatılması gerekiyor hocamızın söylediği. İnşallah o yüzden önemli, o yüzden de üzerinde duruyoruz.
Tabii yani aslında hocamız ortaya koyana kadar bu gerçekler bilinmiyordu. Bunun etnik bir şey olduğu zannediliyordu. Halbuki alakası yok. Yani bu komünizm ve darbinizm zeminine oturtulmuş ve onun doğal sonucu olan bir terör. Yani siz darbinizm mantığını getirdiğiniz zaman hangi topluma girerse girsin mutlaka bela getirir. Yani sen hayvansın, hayatta kalmak için mücadele etmen gerekir, çatışman gerekir. Çatışma ilerlemenin temelidir. Mutlaka komünizme, komünizmde terörizme, faşizmde terörizme gider, şiddete gider. Mutlaka bu şekilde olur. İşte Bölücübaş'ın altının bahsettiği, kendi söylüyor zaten bakın. Lenin diyor 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum.
Tabii.
Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Ben Lenin'in diyor şu an karşılığıyım diyor, yani şu andaki karşılığıyım diyor. Aynı şekilde evrime bakın, Darwinizmi fikren benimsediğinde söylüyor. Hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. En vahşi hayvandır insan, en acımasız hayvandır. İşte bu fikirler zaten adam öldürttürüyor. Yani insanı hamam böceği gibi gören, hayvan gibi gören, bakın en acımasız hayvandır diyor. Ben de en acımasız hayvanım diyor kendisi için. Dolayısıyla diyor öldürürüm diyor. Çatışmada ilerlemenin temelidir diyor. Ben diyor Lenin'iyim diyor bu dönemin diyor. Lenin'in söylediklerine bakıyoruz. Zaten Lenin de bakın diyor ki, bakın birazdan bulayım size Lenin'in söylediklerini.
O asker
Lenin,
polisi
terör, evet, terörü savunuyor. Normal diyor ki terör diyor ilerlemenin kaynağıdır diyor. Askerleri öldürmeliyiz diyor, polisleri öldürmeliyiz diyor, etrafı bombalamalıyız diyor. Herkesin mal varlığına el koymalıyız diyor. Lenin söylüyor bunu. Bu da aynı şeyi söylüyor. Ben diyor o zaman diyor Lenin'im diyor. Şimdi Lenin'im diyor. Yaptıkları da baktığınız zaman aynı şey oluyor. Yani böyle şaşıracak bir şey yok. Darwinizmi siz zeminden kaldırmazsanız, çatışma mantığını, mutlaka buraya gider. Allah korkusu engeller bunu. Yani Allah'tan korkan bir insan, masum insan kesinlikle öldüremez. Haram olduğunu bilir, sonsuz cehennem azabı olduğunu bilir, değil mi?
Evet.
Karşılığında çalamaz, merhametsizlik edemez, adaletsizlik edemez, koruyup kollar, saygılı olur, toleranslı olur, değil mi? Merhametli olur, şefkatli olur. Allah korkusu olan bir insan. Ama Darwinist mantığı bilinçaltına verirseniz insanların, ki Darwinizm bir ahlak görüşüdür aslında, yani sapkın bir ahlak görüşüdür. Yani sen hayvansın, çatışman gerekir ve savaşman gerekir hayatta kalmak için. Güçlü olan kazanır, zayıf olan yok olur gider mantığı onu taşıyan biri kafasında. Darwinizm'in ayrıntılarını bilmese bile bu dünya görüşüyle hareket eder ve şiddet, her şey bunun devamı olarak, doğal olarak ortaya çıkar zaten.
Evet, Ama ne tezat diyor ki hayvanlarda bile bu denli böyle bir şiddet olayı yok. Yani kendi aralarında yeni doğanları, yaşlı olanları zaten diğerdeki türlere karşı da koruyor. O zaman nerede? Dayandırdıkları şey nerede?
Tabii ki yani ya, zaten...
O bile evet. Çok komik.
Evet. Hayvanlar arasında bile şefkat var, doğru.
Evet.
Bir de insan tabii hayvanlardan farklı olarak hayvan değil ki insan.
Tabii ki değil. Ama savundukları şeyin başı bile yok. Hani tamam bir şeyi savunuyorsun, bir atıyorsun ama onda bile dayandıracak hiçbir şey yok.
Yok, doğru. Mesela hocamızın kitaplarında var. Bu çok işleniyor. Karıncalar arasında bir sosyal yardımlaşma, fedakarlık. Hatsala değil mi? Sosyal hayatları var. Termitler, karıncalar, bal arıları yine aynı şekilde.
Penguenler.
Evet, toplu halde hareket ediyorlar. Penguenlerin filmini seyrettik. Babası 4 ay yumurtayı hiçbir şey yemeden içmeden dondurucu soğukta ayaklarının üzerinde taşıyor. Bir kere ayağının üzerinden bıraksa o yavru ölecek. Yani yumurta donacağı için onu değil mi şey etmek için 4 ay hiçbir şey yemiyor. En son 4 ayın sonunda boğazındaki son kursağındaki son lokmayı yine ona veriyor ilk çıkar çıkmaz. Sonra anneleri gelip avlanıp besleye devam ediyorlar. Yani şimdi bunun değil mi bu... Neresi hani, nerede güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yani yok olur gider değil mi? Böyle bir fedakarlık yani değil mi? İnsanda bile örneğini şey etmesi zor yani inşallah. Dolayısıyla tabii o bakımdan da geçer. Her bakımdan geçersin zaten. Yani bilimsel deliller olduğu gibi yalanlıyor. Fakat işte bu Darwinizmi o dönem bir masonluk sistemi var dünyada. Ondan sonra hocamız bunu... İlk defa delilleriyle bu şekilde ortaya koydu dünya çapında. O sistem üzerine geliştirdi. Yani Darwin de bu fikirleri ortaya koydu. Yoksa bunlar yeni fikirler değildi. Darwinizm saçmalığı yani normal Sümerlere kadar gidiyor. Mısır'daki Firavun dönemine kadar gidiyor. Darwin dedesi de aynı şeyleri söylüyordu. Ondan önce de söyleyenler vardı. Onu bu masonluk teşkilatı ki Darwin kendisi mason zaten. 27. derece mason. Dedesi mason, üst düzey mason. Alıp o fikirleri ona yaptırttılar. Kitap haline getirttiler. O kitabı da desteklediler. Yoksa Darwin'in öyle itirafları var ki kendisi zaten inanmıyor bu söylediklerine. Bakın onu birkaç tane örnek verelim yine. Diyor ki bakın bir türün, mektuplarında söylüyor bunu, bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Bitti zaten. Evrim yoktur diyor yani. Bu evrim yoktur demek. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Halbuki bütün türlerin değiştiğini iddia ediyordu değil mi kitabında? Bakın diyor ki mektubunda hiçbir kanıtı yoktur evrimi destekleyen. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Yani inanmadığı bir şey yaptığı çok açık değil mi buradan?
Evet.
Aynı zamanda diyor ki bakın teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Darwin söylüyor bunu. Paçavra diyor yani bu diyor. Ama niye yapıyor bunu? İşte masonluk üzerine yani hani masonlar hadi yürü Charles yap bunu dedikleri için... Ve destekledikleri için ortaya çıkıyor bu. Ondan sonra da dünya çapında yayıyorlar bunu.
Neden desteklediler? Demin ona başladık. Yani ideolojileri diye oradan hani PKK'yı anlattık. Ama sadece Marx'ın dediği faşizmde de öyle. Faşizm, emperyalizm, vahşi kapitalizm bunların hepsi Darwinizmi kendine temel kabul ediyor. Hitler, Mussolini bunların hepsi Hitler der mesela Kuzey Alman ırkını çıkartın maymun dansından başka bir şey kalmaz der. O kafatası ölçümleri yaptırırdı biliyorsunuz
evet.
Şeyleri. Yani, ve savaşların altındaki fikir bu. Yani Darwinizm'den kaynaklanıyor. Emperyalistler de o çatışmayı devletler arasında vardır bu çatışma diye işte gidip başka ülkelerin üstünde emperyal amaçlarını gidiyorlardı. Faşistler de aynı işte o çatışma ırklar arasında vardır diyorlardı.
Evet.
Vahşi kapitalizmde de öyle. O da birey açısından çatışma gibi görüyor. Başkasını rakip olarak görüyor. Onu ezmek, onu yok etmek, kendi yükselmesi için çatışacağız tabii biz diyor yani. Böyle bir anlayış. Bütün savaşlar işte neden yaptığını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Masonlar yaptırtıyordu. Çünkü sonradan bütün dünya savaşları çıktı. Değil mi? Yani 1900'lerin başında teoriden bir süre sonra dünya savaşları çıktı. Dünyanın haritası değişti. Değil mi? Kaç yüz milyon insan orada öldü, bir kısmı şehit edildi Müslümanların. Bütün dünya birbirine girdi. İşte Balkan Savaşları, Dünya Savaşları, sonra terör. Bunun için ortaya attırdılar. Özel olarak herhangi bir alelade bir teori değil. Teori bile değil de işte sapkın bir fikir değil mi? İnsanları bununla aldattılar. Bunda bir gaye vardı ve o gayede işte ortaya çıktı. Yani ülkeye bölmek, ülkeleri birbirine düşürmek. Hem yani şeytanın işi zaten yani bu. Tam kan dökmek isteyen, değil mi? İnsanlığa Allah'ın varlığının önüne engel olmak isteyen tam şeytan işi işte. Başka bir şey değil.
Şeytan da bu sistemi masonluk üzerinden yapıyor. Yani masonluk kullanarak. Bakın masonların çok önemli bir ifadesini okuyacağım şimdi size. Masonik bir kaynaktan. The Secret Doctrine isimli masonik bir kaynaktan okuyorum. Diyor ki masonlar, gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır diyor. Yani şeytanın söylediklerini hayata geçiren bir teşkilat haline gelmiş oluyor. Masonluğun yaptığı bu.
Ateist yine, masonluk.
Evet, tabii, ateist masonluk. Bakın diyor ki yine 1923'te yayınlanan Meşlik-i Azam İçtimai Zabıtlarında masonlar, biz artık Allah'ı hayat gayesi olarak tanımayacağız. Biz bir gaye yarattık. O gaye Allah değil, beşeriyettir. Yani din Allah'ı reddeden, değil mi? Aynı zamanda da Darwinizm destekleyen, bakın ona da örnek verelim. Bir saniye. Mimar Sinan dergisi var. Masonik en önemli kaynaklardan bir tanesi. Masonların kendi dergisi daha doğrusu. Bakın orada diyorlar ki Adem ile Havva'nın Adem bahçesinden kovuluşu yine eşsiz bir sembol insanın oluşumunu anlatıyor. Bunun Darwin'e göre maymundan başkalaşan ilk ilkel insana ve onun az veya çok zeka ışıkları kazanarak yaşam yollarını aydınlatmaya başladığı günlere benzediği açık ve seçik değil mi? Bir amino asit kombinasyonunun yine Mimar Sinan'dan kombinasyonunun mutasyon süresi 11 milyon yıl hesaplandığına göre maymundan bu yana insan türünün henüz evrimi tamamladığı söylenemez. Bakın nasıl evrim savunuyor. Başka bir yerde bu homo sapienslerden bir çiftine kutsal kitaplar sembolik olarak Adem ve Havva adını vermişlerdir. Halbuki evrim var diyor. Reddediyor. Kutsal kitapları reddediyor. Ondan sonra Allah'ın varlığını reddediyor. İşte Mimar Sinan dergisi de burada gösterebiliriz. En önemli masonik kaynaklardan bir tanesi zaten. Bunların hepsi Mimar Sinan dergisinden okuduğum. Kutsal kitapların bize Adem ile Havva alegorisiyle tanıttığı mistik düşünceye sahip ilk insan homo sapiens, yüz binlerce yıl boyu avcılık ve toplayıcılık suretiyle yaşamını sürdürme çabası içinde daima çoğalarak ve de tekamül ederek 10 bin yıl öncelerinden bu yana 18. yüzyıl başlarına kadar süren bir ziraat dönemi yaşadı. Yani hep böyle, çok var önümde, uzun bir liste var böyle. Bakın maymunla insan arası antropoidlerin beyninin ise 350 santimetre küp olabileceği gerçekleri karşısında insan beyninin ve ona bağlı zekasının bir evrim geçirmediği düşünülebilir mi? Mimar Sinan 1987 sayı 63 sayfa 55. Yani Darwinizm esas alıyorlar. Dini inkar ediyorlar. Evet. Bakın gezegenimizin tek ilahı diyor. Ne diyor? Haşa tek ilah şeytandır diyor. Ondan sonra bu mantıklarla tabii komünizm ortaya çıktı. Zaten komünizmin kurucularına bakıyorsunuz. Karl Marx Mason, Troçki Mason, Lenin Mason, tesadüf mü bunlar? Stalin Mason, Mao Mason, bunlar tabii rastlantı değil. Hitler Mason, bütün sapkın felsefelerin, kanlı ideolojilerin kurucularına bakıyorsunuz, uygulayıcılarına bakıyorsunuz, diktatörlere bakıyorsunuz. Çok büyük bir çoğunluğunun Mason olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Darwin Mason, dedesi Mason, tabii rastlantı değil bu. Darwinizm benimseyen bir Masonluk var. Şeytanı ilah ettiklerini söylüyorlar. Ama hocamızın vesilesiyle hakikaten büyük çapta bir değişim başladı dünya çapında. Masonların gücü de kırıldı. Çünkü hocamız bu sapkın dini aldı ellerinden. Evet. Ondan dolayı mesela iddia edilen Ergenekon örgütü çökmeye başladı. Çünkü dinleri alındı ellerinden. Dinleri de Darwinizm'di. PKK da onun için Allah'ın izniyle yok olacak. Çünkü fikri zeminini siz kaldırırsanız ortadan, ki bu Darwinizm'di, hocamızın yaptığı da buydu işte. O zemin altlarından çekti. O zaman bütün bu ideolojiler çöküyor. Komünizm, ne komünizm kalır, ne faşizm kalır, ne anarşi kalır, ne terör kalır, ne de vahşi kapitalizm kalır. Onun yerine işte güzel ahlak, bolluk, bereket, altın çağda, altın çağ, yani peygamberimizin hadislerinde Allah'ın vesile ederek vaat ettiği altın çağ yaşanır inşallah ve o da hızla geliyor.
İnşallah. Evet, o penguenlerden bahsettin ya, eğer filmini bulursak belki gösterebiliriz. Sende varsa hem izleyicilerimiz de biraz görsel bir şeyler görmüş olurlar. Hı hı. Gerçekten iman hakikatleri, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hakaiki imaniye kainatta her şeyin fevkindedir diyor. Yani iman hakikatleri bütün kainatta her şeyin önündedir, her şeyden önemlidir diyor. Çünkü iman hakikatleri hepsi, her şey, değil mi? Bir çiçeğe bakıyorsunuz mesela, değil mi? Topraktan çıkıyor, büyüyor. Yani su yukarı doğru gidiyor, nefis bir şekli var, kokusu var. Yani o belli ki yaratılmış bir şey. Oradan kainattaki bütün galaksilere kadar her şey bir iman hakikati. Her şey Allah'ın varlığının bir delili. Değil mi? Bakınca görüyorsunuz oradaki bir ilim var. Allah'ın her türlü tecellisi var onda yani. O yapılmış, yaratılmış belli. Onu görüyorsunuz yani o muhteşemliği. İnsanda mesela bakıyoruz değil mi? Göze bakıyoruz. Muhteşem görme olayı başlı başına çok büyük bir iman hakikati. Üstüne kitap yazılıyor, üstüne bilim dalı var, profesörü var. Yani tek bir organın insanın hayatını vakfettiği, 60 yılını geçirdiği bir organ. Onun ilmine sahip olabilmek için. Yani işte beyin hücrelerinde orada elektrik enerjisine dönüşülüyor. En son kimyasal enerjiye dönüşüyor. Elektrik enerjisi olarak beyinde bir yerde, sonra görüntü olarak tekrar o karanlık yerin içinde oluşuyor ve biz onu görüyoruz. Olağanüstü bir olay mesela bu yani. Et, değil mi? Et ve suyun oluşumu, proteinlerin bunu yapması imkansız bir şey belli ki. Bunu Allah yaratıyor.
Evet.
Yani göz de mükemmel, görmek de mükemmel, görüntü de mükemmel. Hepsini yaratan sonsuz güç ve kudret sahibi Yüce Rabbimiz Allah. İşte iman hakikatleri, biz gözümüzü nereye çevirsek gördüğümüz her şey Allah'ın varlığının bir delili. O delillerin hepsi iman hakikati işte. Ve onlarla ilgilenmek, onlara bakmak. Mesela ben bir yaprak görüyorum şimdi, işte sizin arkanızda ağaçta bir yaprak. Allah diyor, Allah'ın izni olmadan tek bir yaprak dahi düşmez diyor. Yaratan o, her şeye hakim olan o. Yaprağın içinde mesela yakına geldiğinizde ince damarları vardır onun mesela, değil mi?
Stomalı.
Bütün ağaç alttan suyu böyle hidrofor gibi, sanki motoru varmış gibi yerçekimine aykırı olarak suyu yukarı alır. O yapraklara kadar, o damarların içinde her yere kadar gider. Parıl parıl böyle lakeli gibi, böyle parlatılmış gibi parlar mesela yeni çıkan yapraklar. Mesela o yaprak, yani bütün bilgisayarları toplasanız hepsinin birden toplam yapamayacağı işi yapıyor. Fotosentezi yapıyor mesela. Yani mükemmel bir şey yani, farkında bile değil belki. Hı hı. Ama Allah'ın orada o tecellisi var. İşte o yaprağı almak, mesela hocamızın Yeşil Mucize diye kitabı var. Fotosentez Mucizesi diye kitabı var, eseri var. Hı. Başlı başına bir ilim konusu, bir kitap konusu mesela. Sadece bir yaprakta Allah'ın yarattığı muhteşem örnekler. İşte iman hakikatleriyle ilgilenmek, onlarla ilgili kitaplar okumak, filmler seyretmek, İnsanın Allah'a olan yakınlığını çok çok arttıran, çok önemli bir özelliktir. Düşünmek onunla ilgili. Allah Kur'an'da birçok ayette düşünmez misiniz diyor. Göklerimi, yerin yaratılışını düşünürler diyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Değil mi? Demek ki düşünmek gerekiyor. Kainatla ilgili, o yıldızlarla, galaksilerin büyüklüğü, orada olan düzen, yörüngeler. Her şeyle ilgili düşünmek gerekiyor.
Evet.
Allah'ın izniyle mesela hocamız da bu düşünmekle ilgili onun her türlü şeyini hazırlamış bu devirde. Değil mi? 300 tane kitap, eser ortaya koymuş Allah'ın izniyle. Onların filmleri var. Onların internet siteleri var. 450 adet internet sitesi var mesela. İman hakikatlerine yönelik iman hakikatlerinin önemi diye özel bir kitabı da var. Ve bununla ilgili her türlü belgesel, film, kitap, o kadar şey, bir külliyat oluşturulmuş ki. Onunla ilgilenmek hakikaten Allah'a yaklaşmak için çok güzel bir vesile olur. O yüzden rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Bütün o kitapları ve filmleri hocamızın, kardeşlerimiz onlarla ilgilenirlerse inşallah çok hem ilim sahibi olurlar hem de Allah'ı daha çok severler, daha çok korkarlar inşallah.
Evet, evrimi delillerine baktığımızda genetikle başlamıştık. Gene devam edelim, oradan bir örnek daha vereyim ben. Biraz karmaşık bir konu ama her bakımdan ne kadar muhteşem bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor. Bakın burada yine biraz önce bir molekülün yapımındaki sistemin karmaşıklığından bahsetmiştik. Şekil çok karışık ama bunu bilhassa gösteriyorum. Ne kadar kompleks bir sistem olduğunu, yani bunu basitleştirerek çizmelerine rağmen bile anlaşılmıyor yani böyle. Bunu gören birinin hemen Allah'a iman etmesi lazım gelir. Çünkü düşünsenize, milimetrenin de böyle, değil mi, milyonda biri kalınlığında neredeyse bir zincir üzerindeki harf dizileri böyle bir sistem meydana getiriyor. Şimdi Siz bir kitabı gördüğünüz zaman mutlaka bir yazarı vardır demiyor muyuz bunun? Hı hı. O kitabı küçültün. Milimetrenin milyonda birine, yüz binde birine indirin kitabı. Mikroskopla bakın. O kitabı gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Yazarın yani sanatının daha da üstün olduğunu düşünmez misiniz? Yani koskoca kitabı milimetrenin de yüz binde birine indirmiş. Biz milimetrenin yüz binde birine baktığımızda, bakın sadece insan DNA'sında 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. 1 gram DNA'nın içerisinde 200 trilyon kitap var. Şimdi 200 tane trilyon kitap demek bütün insanlık tarihi boyunca yazılan kitaplardan çok daha fazlası. 200 trilyon kitap bakın dünyanın her tarafını kaplardı. Bütün kıtalarda kitaptan başka hiçbir şey olmazdı. Eğer kitabı yaysanız 200 trilyon kitabı yeryüzüne. Bütün yeryüzünü kaplar 200 trilyon kitap. Böyle bir sayı. Ve bunu 200 trilyon kitabı yine mikroskopla baktığınız zaman böyle bir gram içinde gördüğünüz zaman siz değil mi? Yaratıcının sonsuz aklını gösterir bu. Üstelik hiç kusursuz ve hatasız. Bakın burada bir sistem görüyoruz. Bakın sistemin ne kadar karmaşık olduğunu zaten çizime bakınca anlaşılıyor. Burada yapılan bir tane triptofan diye bir molekül var. İsmi çok önemli değil. Yani Latince ismi bu. Triptofan molekülü burada görüyorsunuz. Bunun yapımında etkili olan genler arkası arkasına dizilmiş. Bakın görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 diye. Bunların hepsi bu proteinin özel enzimlerinin kodluyor. Yani 1, 2, 3, 4. Genler triptofanın yapımında etkili olan enzimler yani proteinler. Burada hepsi yan yana bulunuyor. Ama bunların yapımı kontrol ediliyor. Neden kontrol ediliyor? Şundan dolayı eğer triptofan bu enzimlerin hepsi yapıldı, proteinler üretildi ve triptofan üretilmeye başlandı. Çok artarsa ne olur? Hücreye zarar verir değil mi? İşte zarar vermemesi için bir kontrol mekanizması üretilmiş. O kontrol mekanizması da, bu da yine bir bakteriden, Escherichia coli isimli bir bakteriden, TRP operon dedikleri, bakın bölgeler var burada görüyorsunuz. Bunun tamamına operon deniyor da. Bu bölge özel bir protein yapıyor. O protein bu gördüğünüz RNA'ya bağlandığı zaman bunun yapısında bir takım değişiklikler meydana getiriyor. Bakın birinci şekilde ikinci şekil arasında bir fark var değil mi? Şimdi çok basitleştirerek anlatıyorum. Bu değişiklik derhal triptofanın yapımını durdurup fazlaysa azalmasını sağlıyor normal düzeye. Azaldığı takdirde yeni ürettiği bu protein mekanizması devreye girerek bu sefer yapımını arttırıyor. Şimdi böyle bir sistemi gördüğünüz zaman bunun arkasında çok büyük bir akıl olduğu hemen anlaşılmaz mı? Evet, çocuk bile anlar bunu değil mi? Evet. Yani Allah vardır çok açık yani Allah'ın varlığı çok kesin. Yani nereye baksanız ki o kadar kompleks sistemler ki bunlar ve kusursuz işliyor yani hücrenin içini düşünün. Hücre milimetrenin binde biri büyüklüğünde bir yapı ya da yüzde biri büyüklüğünde bir bakteri hücresi. Bunun içinde bu binlerce kere yapılıyor. Yani her saniye binlerce kere bu reaksiyonlar böyle gerçekleşiyor ve en ufak bir aksaklık olmuyor. Burada demek ki yani sonsuz akıl sahibi bir varlığın yaratması ve müdahalesi yok mu? Değil mi? Yani Darwinizm işte bu kadar anlamsız ve her yerde yenilgiye uğrayan bir sapkın felsefe. Yani bundan dolayı da kaldırılması son derece önemli. Çünkü biraz önce sonuçlarını gördük. Mutlaka Hitler'e gidiyor, Lenin yetiştiriyor, Stalin yetiştiriyor. Yüz milyonlarca insanın katline sebep oluyorlar. Mutlaka PKK şeklinde sonuçlanıyor. Bölücü başını ortaya çıkartıyor. Diyor işte biz diyor acımasız bir hayvanız diyor. Ben de acımasızım diyor. Çünkü hayvanım diyor. Hayvan da hayvanı öldürür diyor. Doğa kanunları geçerli diyor. Bu da bilimsel diyor. Darwin bunu söylemiş diyor. Değil mi?
Evet.
Evrimleşmiş, daha çok evrimleşmiş hayvanlar vardır. Daha az evrimleşmiş hayvanlar vardır. Öldürürüz diyor. Allah'tan da korkmuyor. Bunu yapıyor yani. Yaptığı bu. Çünkü temelde Darwinizm mantığı var kafasında ve ben diyor Lenin'in diyor karşılığıyım diyor. Lenin neyse ben onu uyuyum diyor. Lenin'e bakıyorsunuz. Değil mi? Lenin ne diyor? Terörü biz hiçbir zaman reddetmedik diyor. Prensip olarak benimsedik diyor. İnsanları öldürün diyor. Kanlı eylemler yapın diyor. Böyle olacak diyor. Zaten Karl Marx'ın da iddiası oydu. Proletarya kapitalizmi ortadan kaldıracaktı ve sınıfsız bir toplum haline gelecekti. Ve çatışma ilerlemenin temelidir mantığını getirmişti. İşte bu tez, antitez, sentez mutlaka çatışarak ilerler insanlık diye. Sonra baktılar. Tabii Karl Marx'ın öngörüleri doğru çıkmadı. Onu kanlı olarak gerçekleştiler. Kanlı Bolşevik ihtilali oldu. Lenin ortaya çıktı işte. Kan dökerek komünizmi getirdiler. Bütün komünist idarelerde dünya çapında 150 milyondan fazla insan katledildi. Mao da aynı fikirleri taşıyordu. Çin sosyalizmi diyor Darwinizm üzerine kuruludur diyor. Evrim teorisi ve Darwin üzerine kuruludur diyor. 60 milyon insanı yok ettiler orada. Kestiler. Bütün dünya çapında bunlar oldu, yaşandı. İşte aynı tecrübelerin yaşanmaması için bu Darwinizmin kalkması gerekiyor ki çatışma mantığı ortadan kalksın. Niye çatışma olsun? İnsanlar arasında çatışma. Niye? Tam tersine merhamet, saygı, şefkat, değil mi? Sevgi olması gerekir. Doğrusu budur. Bu olduğu zaman güzellik olur, insan mutlu olur. İnsan bir hayvan değil. Tabii ki değildir insan. İnsan ruhu olan, değil mi? Düşünen, muhakeme eden, konuşan, medeniyetler kuran, seven, merhamet gösteren, adalet yapan bir varlık. Allah'ın emrettiği şekilde yaşaması gereken bir varlık, değil mi? Dünyanın da amacı bu şekilde zaten.
Zaten büyük bir ihtimal ona inandıklarından değil, sadece yaptıkları onca katliamı ama biraz da yani legal haline getirmeye çalıştılar. Yoksa sanmıyorum, hani çok mantıksız, hani hayvana dayandırıyorlar, hayvanda böyle bir şiddet yok, bilime dayandırıyorlar, bilimde böyle bir şey yok. Ama bir şekilde yaptıkları, hani o her yere hükmetme olayını biraz daha hani biz katletmedik, aksine hani çok daha iyi şeyler yapıyoruz anlamına getirmeye çalıştılar. Buna bu şekilde hani bizim böyle bir inanışımız var, bu bir din, bu bir bilim dediler. Aslında o açıdan da şey, hani kesinlikle savunduklarından ya da kesinlikle doğru olduğunu düşündüklerinden de değildir.
Evet, zaten bakın şimdi hocamız açıklamıştı bunu. İlk insandan beri inananlarla inanmayanların bir mücadelesi var. Bu Allah'ın yarattığı bir sistem. Bize Kur'an'da bildiriyor Allah bunu. Çoğunluğun iman etmeyeceğini bildiriyor Allah yine Kur'an'da. Ve iman edenlerin de bu şekilde sınanacağını. Yani Allah'ın yarattığı bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Darwinizm de Allah'ın dilemesiyle, yani Allah'ın yarattığı kader içerisinde olan bir şey. Ahir zamana gelinmeden önce, gelindiğinde daha doğrusu, Allah tarihin en büyük fitnesinin, Darwinizmin hakim olacağını biz hadislerden, değil mi? Ve İslam alimlerinin izahlarından anlıyoruz. Nitekim bu gerçekleşti. Hadisler birer birer bütün özellikleriyle 150'den fazla alamet gerçekleşti. Bunların tabii en önemlileri, en önemli işaret ettikleri çok büyük bir fitne olacağı, bu Darwinizm ve materyalizm, çağın en büyük fitnesi. Bunun savaşlara, kan dökmeye vesile olacağı, zorbalık olacağı, Müslümanların ezileceği dünya çapında, bunların hepsi hadislerde bildirilmişti zaten. Bunlar gerçekleşti. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bir sistemin içerisinde yaşıyoruz biz. Ama bunun arkasından yine hadislerde bildirilen ve tabii Kur'an'da vaat edilen İslam'ın hakim olacağı bildiriliyor. Yani din ahlakının bütün dünyaya hakim olacağı ve tek din olarak hakim olacağı. Yani İslam gerçeğe döneceği. Çünkü Hristiyanlığa ve Museviliğe baktığımızda bugünkü haline tarif edilmiş olduğunu görüyoruz. Değil mi? Zaten Allah önce Tevrat'ı gönderiyor. Değil mi? İndiriyor. Ondan sonra İncil'i hak din olarak Hazreti İsa ile birlikte. Ondan sonra da Hazreti Muhammed ile birlikte Kur'an geliyor. Ve Kur'an'ı da Allah mutlaka dünyaya hakim edeceğini bildiriyor. Nur suresi 55. ayet olmak üzere birçok ayette bu şekilde Allah'ın vaadi var. Ve bu da mutlaka gerçekleşecek. Böyle bir dönemin içinden geçiyoruz. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği, ki yeriyle, bütün özellikleriyle bildiriliyor. İnşallah İstanbul'da olacağını anlıyoruz ve zuhur ettiğini alametlerin gerçekleşmesinden anlıyoruz. Darwinizm ve materyalizm yok edeceğini anlıyoruz. O da gerçekleşiyor dünya çapında şu anda. Ve bunun sonucunda İslam'ın dünyaya hakim olarak bütün savaşların sona ereceği, bir damla bile kan dökülmeyeceği bir dönem. Ve bu dönemde de bilimin, sanatın muazzam bir gelişme göstereceği, tarih boyunca olmadığı şekilde sanatın, estetiğin aynı şekilde, İnsanların güzel ahlakı yaşayacağı ve hiçbir şekilde zulmün olmayacağı bir dönem anlıyoruz. O da gerçekleşiyor işte. Çılda yaklaşıyor inşallah.
Evet inşallah. O zaman biz kısa bir ara veriyoruz ve aradan sonra Sayın Adan Oktay ile programımıza devam edeceğiz.